Ayrım 29, Şeffaf, Stephen King, sayfa 235, Cenaze Töreni. Ruth'u tanıyanlar ya da onunla beraber çalışmış olanlar saat 9'dan itibaren Haven'a gelmeye başladılar. Çok geçmeden ana caddede araba park edilecek yer kalmadı. Haven lokantası pek kalabalıktı. Hava serin, gökyüzü masmaviydi. Sanki Temmuz'un sonlarında değil de Eylül'deydiler. Batıdan rüzgar esiyordu. Haven'a yine yabancılar gelmiş ve hava açmıştı. Haven'lıların şansları vardı. Ama kentliler konuşmadan birbirlerine şanslı olup olmadığımız önemli değil diyorlardı. Yakında şansımızı kendimiz yaratacağız. Gerçekten güzel bir gündü. Turistlerin aradıkları gibi bir gün, iştahların açılmasına neden olacak bir gün. Haven lokantasına girenler kahvaltı için pek çok şey ısmarladılar. Ama çok geçmeden iştahları kapandı, gözlerindeki pırıltı söndü, renkleri biraz uçtu, sanki hastalandılar. Lokanta kalabalıktı ama artık kimse konuşmuyordu. Beach kendi kendine kapıya vuran Tommy'ler geliyor dostlar diye düşündü. O iki pis polisi temizlediği silahı sağladı, bodruma indiğini hayal etti. O koskocaman öldürücü bazukayı buraya çıkarıp bütün bu yabancıları onun yeşil ateşiyle temizlemek ne hoş olurdu. Hayır, şimdi olmaz, henüz zamanı değil ama yakında, gelecek ay, şimdilik. Beach kaşıkla artıkları sıyırdı, tabağa baktı. Birinin dişi düşmüştü tabağa. Beach kendi kendine kapıya vuran Tommy'ler geliyor dostlarım dedi. Ama onlar sonunda buraya geldikleri zaman kapıya vurmak zahmetine katlanmayacaklar sanırım. Kapıyı uçuruverecekler. Sırıttı. Dişi de diğer artıklarla birlikte çöp tenekesine attı. Dugan istediği zaman sessizleşmeyi bilirdi. Bu sabah da konuşmak istemiyordu. Galiba bu durum ihtiyarın da işine geliyordu. Canavar tam 8'de Eve'in oturduğu apartmana varmıştı. Kapının önünde yaşlı adamın eski arabasının gerisinde bir cip duruyordu. Arkasına ağzı bağlı büyük bir çuval atılmıştı.
''Cipi Bangor'dan mi kiraladınız?''
Eve Derry'den dedi.
''Herhalde size pahalıya patladı.''
''Eh, ucuza geldiği söylenemez.'' Böylece konuşma sona erdi. İki adam 1 saat 40 dakika sonra Haven Albion sınırına vardılar. Ev gerçekten arka yollardan dolaşmıştı. Hemen hemen 20 yıldan beri orada çalışan, bölgeyi avucunun içi gibi bildiğini sanan Dugan çok yanılmış olduğunu anlamıştı. Bu bölgeyi avucunun içi gibi bilen biri varsa o da Eve Hillman'dı. Sonunda cipi Haven'a hiç girmeden buraya kadar getirmeyi başarmıştı. Yaşlı adam sınır levhasından 30 metre kadar geride taşıtı durdurdu, motoru kapatarak camı indirdi, etrafta çıt çıkmıyor, hiç kuş ötmüyordu. Bu buçun garibine gitti. Sonra iyi ve arkadaki çuvalda ne var diye sordu.
Türlü şey, onları düşünüp kaygılanmayın.
Ne bekliyoruz?
Eve kilise çanlarını dedi.
Ona çeyrek kala çanlar çalmaya başladı. Bu Eve'in hayatı boyunca duymaya çalıştığı çan sesi değildi. Yankılanan sesler Ruth'un gerçekten yasını tutan dostlarıyla yalandan ağlayacak olanları Metodist Kilisesi'ne çağırıyordu. 3 perdeli komedinin 1. bölümü orada oynanacaktı. 2. perde mezarlıktaki tören adını taşıyordu. 3. perdede ise kitaplıkta yiyecek ve içecek verilecekti. Bir tavuğa bile kış diyemeyecek kadar çekingen olan rahip Göhringer birkaç hafta önce kentte dolaşarak herkese bu gürültüden artık bıktığını söylemişti. Pamela Sargent o zaman ''Hadi neden bu konuda bir şeyler yapmıyorsun Gui?'' diye sormuştu. Rahibi o zamana kadar hiç kimse Gui diye çağırmamıştı ama adam o öfkesi arasında bunun üzerinde pek durmamıştı. Kalın camlı gözlüklerinin arkasından kadına sert sert bakarak
''Belki yaparım'' demişti. ''Belki bir şeyler yaparım.''
''Bir fikrin mi var?''
Rahip sinsice ''Belki'' demişti. ''Zaman gösterecek. Öyle değil mi?''
Kadın başını sallamıştı. ''Her zaman Gui, her zaman.''
Rahip Göhringer'in aklına Metodist Kilisesi'nin çanları konusunda dahice bir fikir gelmişti.
Bu fikir öylesine basit ama harikaydı ki daha önce akıl edememiş olmasına şaşıyordu. İşin en güzel yanı bu değişikliği yapmak için kimseden izin almasına gerek duymamasıydı. Üstelik bu sorunu tek başına da halledebilecekti. Rahip de öyle yaptı. Eğer şaka kaldırmıyorlarsa canları cehenneme diye düşünüyordu. Kilisenin bodrumundaki sigortaya yeni teller bağlarken kendi kendine fısıldadı. ''Beni bir daha Gui diye çağırırsan beynini dağıtırım Pam.'' Gıdaklar gibi güldü. Son zamana kadar hiç böyle şeyler düşünmemişti. Bu yenilik ona zevk veriyordu. Hatta yeni çanını beğenmeyenler olursa onlara küfretmeye hazırlanıyordu. Ama kentte herkes bu değişikliği şahane bulmuştu. Rahip Guhringer bugün de aşağıdaki çanların çalmasını sağlayacak düğmeyi çevirirken göğsü gururla kabarıyordu. Etrafta bir ilahi yankılandı. Çanlar artık programlanabiliyordu. Rahip o gün Ruth'un sevdiği ilahileri seçmişti. Rahip Guhringer vay be diye bağırarak ellerini ovuşturdu. Hayatı boyunca kendini hiç böyle iyi hissetmemişti. Ruth McCausland için de harika bir konuşma yapacaktı. Ne de olsa hepsi onu çok severlerdi. Çanlar. En yaşlı Haven'lı olan Dave Ruth'la çanları dinleyerek diş etlerini göstere göstere güldü. Çanlar ahengsiz sesler de çıkarsalar yine de gülecekti. 90'ındaki adam bayağı sağırken Temmuz'un sonlarında kulakları açılmıştı. Bozuk kan dolaşımı da düzelmişti. Herkes ona 10 yaş daha genç gözüktüğünü söylüyordu. Tanrım, Dave kendini 20 yaş gençleşmiş gibi hissediyordu. Ah, çan sesleri de ne kadar güzeldi. Dave kalkarak kiliseye doğru yürümeye başladı. Çanların çağrısı. Senatör Brandon cenaze törenine yardımcısını yollamıştı. Yardımcının sevgilisi Annabel de o sabah onunla birlikte Haven'a gelmişti. Genç kadın kahvaltıda biraz rahatsız olmuş, midesi bulanmaya başlamış, bu yüzden pek bir şey yiyememişti. Üstelik tezgahın arkasındaki aşçı da Charles Manson'a benziyordu. Daha yaşlı ve şişman bir Manson'a garip garip gülüyordu da. Ama şimdi çan sesleri Annabel'in pek hoşuna gitmişti. ''Marty, böyle küçücük bir kent bu şahane çanları nereden bulmuş?'' Marty dalgın dalgın belki yazları buraya gelen zengin bir turist öldü, parasını onlara bıraktı diye cevap verdi. Çanlar onu hiç ilgilendirmiyordu. Haven'a gelir gelmez başı ağrımaya başlamıştı, üstelik diş eti de kanıyordu. ''Haydi kiliseye gidelim.'' İçin için ekledi. ''Törenden hemen sonra buradan kaçıp Bart Harbor'a gideriz.'' Sabaha kadar sevişiriz. Bu küçük kentte insanı rahatsız eden bir şeyler var. Marty ile Annabel yolun karşı tarafına geçtiler. Haven'lılar da kiliseye doğru gidiyorlardı. Marty etrafta pek çok polis olduğunu fark etti. Sırtlarında eyalet polisinin açık mavi üniformaları vardı. Bak Marty, saate bak. Annabel belediye binasının kulesini işaret ediyordu. Kırmızı tuğladan yapılmış sapasağlam bir şeydi. Ama nedense Marty'ye kule bir an gözlerinin önünde dalgalanmış gibi geldi ve baş ağrısı da birdenbire arttı. Belki de gözleri fazla yorulmuştu. Sinirli sinirli ne olmuş saate diye sordu. Annabel akreple yel kovan bir tuhaf dedi. Sanki kadranın üzerine çizilmiş gibi duruyor. Çanların Daveti. Derry'den Eddie Stampnell ve Orono'dan Andy Rideout yan yana karşı kaldırıma geçtiler. İki polis de Ruth'u tanır ve severlerdi. Eddie kararsızca ne güzel değil mi dedi. Andy mırıldandı. Belki buralı birkaç köylünün öldürdüğü Bentley Jingles aklımdan çıkmıyor. Herhalde onları bir çiftçinin patates tarlasına gömdüler. İkisini de bir daha bulamayacağız. ''Biliyor musun bu Haven bana uğursuz bir yermiş gibi geliyor. Biliyorum bu dalaca bir söz bu ama öyle düşünüyorum.'' Eddie başım için uğursuz olduğu kesin diye cevap verdi. ''Beynim sanki çatlayacak, başım müthiş ağrıyor.'' Andy neyse dedi, ''şu işi de bitirip giderim. Çok iyi bir insandı ama öldü. Ve laf aramızda artık Ruth'da olmadığına göre bir daha Haven'a ayak basacak değilim.'' İki polis kiliseye girdiler. Çanların ağlayışı.
Bobby Anderson mavi kamyonetinden indi, kapıyı çarparak kapattı, lacivert elbisesini düzelterek kaldırımda ağır ağır kiliseye doğru yürüdü. Başını eğmiş, omuzları düşmüştü. Çalışmayı sürdürebilmek için dinlenmeye ihtiyacı vardı. Dinlenebilmek için elinden geldiğince çabalıyordu. Jim de saplantısı bakımından bir fren görevi yapmaktaydı. ''Bu gerçekten bir saplantı. Artık kendini boşuna kandırma.'' Ama Jim de gitgide aşınan bir frendi. Cenaze törenine gelmemişti. Çünkü gece iyice içmiş, ondan sonra da sızmıştı. Evet, Anderson gerçekten bitkindi ama mesele yalnız bu değildi. Nedense bu sabah kalbine odak noktası olmayan bir keder dolmuştu. Biraz Ruth, biraz David Brown ve biraz da bütün kent için üzülüyordu. Ama daha çok kendisi için endişelendiğinden kuşkulanıyordu. Gelişme devam ediyordu. Gardiner dışında Haven'daki herkesin durumu aynıydı. Bu güzel bir şeydi. Ama Anderson artık sabah sisleri gibi kaybolmaya başlayan, kendi eşsiz kişiliği için yas tutuyordu. Karaboğa askerlerinin son eseri olduğunu biliyordu. İşin en garip yanı, kitabın çoğunu kapıya vuran Tommy'lerin yazdığından kuşku duyuyordu. Çanlar, çanlar, çanlar. Haven çanlara karşılık veriyordu. Bu Ruth McCausland'ın ölümü ya da biz onu ne severdik adlı oyunun birinci perdesiydi. Nancy Boss törene gelebilmek için postaneyi kapatmıştı. Tabii hükümet bunu haber alsa hiç hoşlanmazdı. Ama bilmediğin şey canını sıkmaz. Ne var ki pek yakında çok şeyi öğrenecekler. Onlara yakında Haven'dan şahane bir paket gidecek. Onlara ve dünya denilen bu uçan çamur topun üzerindeki her hükümete. Frank Spruce ve John Mumphrey çanların çağrısına uydular. Ölümünden iki gün önce kent sınırında Ruth'un yanından geçmiş olan Ashley Ruvel, babası ve annesiyle geldi. Ashley ağlıyordu. Doktor Warwick de oradaydı. Jude Tarkington'da, Adley McKean kolunda, Hazel McCready de içeri girdi. Newt Beringer'la Dick Allison beraberdiler, ağır ağır yürüyorlardı. Ruth'tan önceki polis müdürü John Harley aralarına almış, onu yarı taşıyorlardı. John çok bitkin ve vücudu da yarı saydamdı artık. Karısı Maggie törene gelemeyecek kadar rahatsızdı. Haven'lılar çanların davetine cevap verdiler. Hepsi de geldi. Tremaine'ler ve Turlow'lar, Applegate'ler ve Goldman'lar, Doblissey'ler ve Archinborough'lar. Mainly eski köklü aileler ama artık çok değişmişlerdi. Kilisede birbirlerine sokulurlarken kafaları da birleşti. Yabancıları gözetliyor, bir tek yanlış düşünce yakalamaya çalışıyorlardı. Bir araya gelmişler, dinliyorlardı ve çanlar o acayip kanlarında yankılanıyordu. Jeep'in direksiyonunda Eve Hillman uzaktan gelen hafif çan seslerini dinlerken gözlerini açtı. ''Kahretsin, bu ne?'' ''Butch Dugan, kilise çanları.'' dedi. ''Başka ne olacak?'' ''Galiba tören başlamak üzere.'' Sonra içinden ekledi. ''Orada Ruth'u gömüyorlar. Bu deli ihtiyarla kent sınırında ne işim var?'' Pek emin değildi ama artık planlarını değiştirmesi de imkansızdı. Eve Methodist Kilisesi'nin çanları eskiden böyle çalmazdı diye mırıldandı. Biri onları değiştirmiş. Ne olmuş? Hiç, önemsiz bir şey. Ya da çok önemli, bilmiyorum. Haydi Bay Dugan, gidelim. Motoru çalıştırdı. Dugan, size tekrar soracağım dedi. Olağanüstü bir sabır gösterdiğine inanıyordu. Aradığınız nedir? Bunu bilmiyorum. Jeep sınırı açtık, artık Albion'dan çıkmış Haven'a girmişlerdi. Eve ani bir ön sesiyle sarsıldı. Bütün dikkatine ve aldığı önlemlere rağmen buradan bir daha kurtulamayacaktı. Onu gördüğünüz zaman tanıyacağız. Dugan cevap vermedi. Kendi kendine bu işe nasıl bulaştığını bir kere daha sordu. Galiba o da yanındaki ihtiyar kadar deliydi, hatta ondan da çılgın. Elini kaldırarak kaşlarının üzerine ovmaya başladı. Hafif bir baş ağrısı başlamıştı. Rahip Guhringer'in çıplak başı vitraylardan süzülen güneş ışığında parlıyordu. Konuşmasını yaparken kimisi burnunu çekti, kimisi ağladı. Kentliler ellerini kavuşturmuş oturuyorlar ya da mendillerini sıkıca tutuyorlardı. Çoğunun gözleri yaşlıydı. Rahip Guhringer'e ciddi bir dikkatle bakıyorlardı. Hepsi de pek sağlıklı gözüküyordu. Renkleri iyi, ciltleri düzgündü. Buna karşılık yabancıların öyle sağlıklı gibi bir halleri yoktu. Renkleri uçmuştu, sersem sersem bakıyorlardı. Rahibin konuşması sırasında iki kez birkaç kişi telaşla dışarıya fırlayarak kustu. Bazılarının ise karınları ağrıyordu. O gün sona ermeden birkaç yabancının dişleri dökülecekti. Bazılarının baş ağrıları Haven'dan ayrılır ayrılmaz geçecekti. Kentliler ise onlara bakıyor ve bekliyorlardı. Bu insanlar gittikten sonra gelişmeleri devam edecekti yine. Eve Hillman 9 numaralı karayoluna varıp sağa saptı. Şimdi hızla Haven'ın içlerine doğru gidiyorlardı. Butch canavar Dugan'ın sinirleri gerilmişti. Bunun nedenini de bilmiyordu. Tabii yaşlı adam deliydi. Haven'ın bir yılanlar yuvasına döndüğünü iddia ediyordu. Tam paranoyaklara yakışacak bir sözdü bu. Ama canavar yine de sinirlerinin gitgide daha gerildiğini hissediyordu. Hillman durmadan aldığınızı ovuşturuyorsunuz dedi.
Başım ağrıyor.
Rüzgar esmeseydi daha da fazla ağrırdı sanırım. Dugan kendi kendine al işte bir zırva daha dedi. Tanrı aşkına burada ne işim var ve neden bu kadar sinirliyim?
Biri bana uyku ilacı vermiş gibi hissediyorum kendimi.
Evet.
Dugan Eve'e baktı ama siz öyle hissetmiyorsunuz değil mi? Pek sakinsiniz.
Korkuyorum ama sinirlerim bozuk değil, başım da ağrımıyor.
Canavar öfkeyle, başınız neden ağrısın diye umurdandı.
Bu konuşma gitgide Alice Harikalar Diyarında'ya yakışacak bir hal alıyordu.
Baş ağrıları bulaşıcı değildir.
Altı kişiyle birlikte kapıları pencereleri kapalı bir odayı boyuyor olsaydınız sonunda başınız ağrımaya başlardı öyle değil mi?
Evet öyle sanırım ama bu...
Evet burası kapalı bir oda değil ve şansımız olduğu için hava rüzgarlı. Ama yine de o nesneden etrafa pek kötü bir şey yayılıyor olmalı. Çok güçlü bir şey. Çünkü bunu hissediyorsunuz. Farkındayım bunun. Eve bir an durdu sonra yine Alice Harikalar Diyarında'ya yakışacak bir şey söyledi. Aklınıza parlak fikirler gelmeye başladı mı?
Ne demek istiyorsunuz?
Yaşlı adam memnun memnun başını salladı. İyi, eğer aklınıza öyle şeyler gelirse bana hemen söyleyin. Çuvalımda sizin için bir şey var.
Çılgınlık bu.
Duygunun sesi hafifçe titriyordu.
Evet delilik, arabayı çevirin Hillman, geri dönmek istiyorum.
Eve birdenbire kafasında bir tek kesin düşüncenin belirmesini sağlamaya çalıştı. Haven'da geçirdiği son üç gün Bryant, Mary, Hilly ve David'in birbirlerinin düşüncelerini okuduklarını anlamıştı. Bunu sezmiş ama onların kafalarının içini algılayamamıştı. O zaman onlar da benim düşüncelerimi anlayamıyorlar o halde diye düşünmüştü. Acaba bunun kafamdaki çelik plakalarla bir ilgisi var mı? Acaba kafamı onlara açarsam içindekileri okuyabilirler sanırım. Ev şimdi sessizce La Guerre Esfini diye tekrarlıyordu. La Guerre Esfini, dipnot savaş bitti.
Dugan Sersett ne oluyor diye sordu.
Eve düşünmeyin dedi, konuşmayın, sadece bana ne düşündüğümü söyleyin.
La Guerre Esfini diye düşünüyordunuz ama siz çıldırmışsınız. İnsanlar birbirlerinin kafalarından geçenleri anlayamaz.
Dugan durakladı, dönerek ihtiyara baktı. Gözleri yuvalarından uğrayacakmış gibi açıldı.
La Guerre Esfini diye fısıldadı, bunu düşünüyordunuz. Ah tanrım!
Birdenbire kapıyı açarak kusmaya başladı. Rahip Guhringer, Ruth bir keresinde bana cenaze törenimde Matta İncil'inden bazı bölümler okur musunuz demişti diye açıkladı. Ben de onun bu isteğini yerine getirdim.
Ancak
La Guerre Esfini diye düşünüyordunuz.
Guhringer durakladı, yüzünde hayret ve endişe dolu bir ifade belirmişti. Ancak o başka bir duaya da layık.
Dick Allison sola dönerek aradaki açıklığın öbür tarafında oturan Newt'a baktı. İki arkadaş göz göze geldiler. Newt endişelenmişti. John Harley'in ağzı açılmıştı. Uçuk mavi gözleriyle şaşkın şaşkın bir sağa bakıyordu bir sola. Göringer İncil'deki yerini kaybetti, tekrar buldu. Az kalsın kitabı elinden düşürüyordu. Çok telaşlıydı. Ama yabancılar bütün bunları fark etmediler bile. Onlar kendi dertlerine dalmışlardı. Ya da birdenbire akıllarına geliveren dünyayı sarsacak kadar parlak fikirlerine. Tehlikeyi sezen Avonlıların kafaları düşüncelerle çınlamaya başladı. Yabancılar oraya doğru gidiyorlar, her şeye burunlarını sokacaklar. Bobby Tremaine, Christina Coulson'un elini tutarak sıktı. Kız da buna karşılık verdi. İri kahverengi gözleriyle delikanlıya bakıyordu. Avcının tüfeğinin şıkırtısını duyan bir ceylan gibi. 9 numaralı karayolundalar. Gemiye fazla yakınlar. Biri polis. Evet polis ama özel biri. Ruth'un polisi, kadına aşıktı o. Ruth bu gitgide yükselen sesleri tanırdı. Şimdi yabancılardan bazıları da onları duymaya başlamışlardı. Oysa Haven mikrobu onlara daha yeni bulaşmıştı. Birkaçı kestirirken uyanmış gibi etraflarına bakındılar. İçlerinden biri de Senatör Brennan'ın yardımcısı Martin'in sevgilisi Annabelle'di. Genç kadın oracıkta yeni bir dosyalama sistemi buluvermişti. O sayede çabucak terfi edecekti herhalde. Sonra Annabelle'in kafasında bir düşünce belirdi. Genç kadın bunun kendi düşüncesi olmadığına yemin edebilirdi. Biri onları hemen durdurmalı. Annabelle birinin kendisine seslendiğini sanarak etrafına bakındı. Ama salonda rahibin dışında kimsenin sesi çıkmıyordu. Annabelle Marty'ye bir göz attı. Adam camlaşmış gözlerle vitraylardan birine hipnotize olmuş gibi bakıyordu. Annabelle onun bu haline iç sıkıntısının neden olduğunu sanarak yine kendi düşüncelerine daldı. Göringer biraz da titrek bir sesle ''Kim faziletli bir kadın bulabilir?'' diye okudu. Olmayacak yerlerde durakladı, kekeledi. Çünkü onun bedeli yakutlardan da fazladır. Sonra kilisedeki bu bir tek duyarlı beyinde başka yabancı düşünceler yankılandı. ''Çok üzgünüm. Tanrım nasıl oldu da?'' Kafalardan oluşan ağ orada iki kişi konuşuyor diye düşündü. Bakışlar Bobby Anderson'a doğru kaymaya başladı. Haven da istediği zaman kafasının içini görmelerini engelleyen bir tek kişi vardı. O kişi şimdi burada kilisede değildi. İki ses. Duymadığımız senin ayyaş arkadaşının sesi mi? Anderson birdenbire ayağa kalkarak sıradakilerin önünden zorlukla geçti. Herkesin kendisine baktığının farkındaydı. Ahmak Göringer de yine susmuştu. Anderson, affedersiniz diye mırıldanıyordu. Affedersiniz, izninizle. Sonunda dışarı kaçmayı başardı. Diğerleri onu izlemeye başladılar. Aralarında Bobby Tremaine, Newt, Dick ve Bryant Brown da vardı. Yabancıların hiçbiri bunu fark etmediler. Onlar yine o acayip hayallerine dalmışlardı.
29. ayrımın sonu. Sayfa 244.